Kitabın adı Ve Dağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. 38. ayrım. 9. 2010 kışı. Ben küçük bir kızken babamla her gece yinelenen bir adetimiz vardı. Ben 21 kez besmele çektikten, o da üzerimi örttükten sonra yanıma oturur, baş ve işaret parmaklarıyla kafamdaki kötü rüyaları kopartırdı. Parmakları alnımdan şakaklarıma zıplar, kulaklarımın arkasını, ensemi sabırla araştırır, beynimden çekip aldığı her kabusta ağzından pof diye bir ses çıkartırdı. Bir şişenin mantarını açıyormuş gibi. Sonra rüyaları teker teker kucağındaki görünmez bir çuvala doldurur, ipini sıkıca çekip çuvalın ağzını büzerdi. Ardından da ayıkladıklarının yerine koyacağı güzel, mutlu rüyaları bulmak üzere havayı taramaya koyulurdu. Uzaklardan gelen bir müziği duymaya çalışırcasına, başını hafifçe yana eğip kaşlarını çatışını, gözleriyle sağı solu yoklayışını izlerdim. Soluğumu tutar, babamın yüzünün bir tebessümle açılacağı anı beklerdim. Şarkı söylercesine, işte bir tane diyerek ellerini birleştirip avuçlarını açacağı, rüyanın ağaçtan döne kıvrıla düşen bir yaprak misali avucuma konmasına izin vereceği anı. Sonra ellerini yavaşça, usul usul, babam hayattaki bütün güzel şeylerin narin olduğunu, bir anda uçup gidebileceğini söylerdi. Yüzüme götürür, avucuyla alnımı ovalar ve mutluluğu kafama güzelce yedirirdi. Bu gece rüyamda ne göreceğim baba diye sorardım. Aa, bu gece mi? Bu gece çok özel derdi, sorumu yanıtlamadan önce. Ve oracıkta bir öykü uydururdu. Bana verdiği rüyaların birinde dünyanın en ünlü ressamıydım. Bir başkasında sihirli bir adanın kraliçesiydim ve uçan bir tacım vardı. Bana en sevdiğim tatlı olan jöleli bir rüya bile verdi. Elimi şöyle bir sallayarak her şeyi meyveli jöleye dönüştürme gücüm olacaktı. İstersem okul otobüsünü, Empire State binasını, hatta Pasifik Okyanusu'nun tamamını. Birçok kez düşen bir göktaşını elimle parçalayıp gezegenimizi kurtarmıştım. Kendi babasından pek söz etmeyen babam, bu masal anlatma yeteneğini ondan aldığını söylemişti. O küçük bir çocukken, babası bazen onu karşısına oturtur, tabii keyfi yerindeyse. Yani pek sık değil, cinlerle, perilerle, devlerle dolup taşan masallar anlatırmış. Bazı geceler sıranın babamda olduğunu söylerdim. Gözlerini yumardı. Ben de avcumu onun yüzünde gezdirir, alnından başlayıp, diken gibi batan kıl dipleriyle dolu yanaklarına, bıyığındaki kalın, sert kıllara inerdim. Ellerimi tutup yüzünden çekerken, pekala bu geceki rüyam ne diye fısıldardı. Ve yüzü bir gülümsemeyle açılırdı. Çünkü ona hangi rüyayı verdiğimi bilirdi. Hep aynı rüyaydı. Onunla kız kardeşi çiçeğe durmuş bir elma ağacının altında yatıyorlar. Bir ikindi uykusuna dalmak üzereler. Yanaklarına değen güneş sıcacık. Güneş ışıkları otlara, yapraklara, tepelerindeki gür elma çiçeklerine vuruyor. Ben tek, çoğunlukla da yalnız bir çocuktum. Pakistan'da tanıştıklarında her ikisi de 40'lı yaşlarda olan annemle babam, benden sonra kaderi ikinci kez zorlamaktan kaçınmışlar. Mahallemizdeki, okuldaki, erkek ya da kız kardeşi olan çocukları nasıl kıskançlıkla süzdüğümü anımsıyorum. Bazılarının birbirlerine davranış biçimleri öfkeden kudurturdu beni. Ne kadar şanslı olduklarının farkında bile değillerdi. Kuduz köpekler gibi davranırlardı. Çimdiklemek, vurmak, itmek, birbirlerine akıl edebildikleri her kazığı atmak. Bir de buna kahkahalarla gülmek. Birbirleriyle konuşmazlardı. Aklım almıyordu. Çocukluk yıllarımın çoğunu kardeş özlemiyle yanıp tutuşarak geçirmiştim. Asıl istediğim bir ikiz kardeşti. Beşikte benimle yan yana ağlayan, yanı başımda uyuyan, annemin memesini benimle birlikte emen biri. Beni çaresizce, %100 seven, çehresinde her daim kendimi bulabileceğim biri. Böylece kendime gizli bir dost yarattım. Babanın kız kardeşi Peri, benden başka hiç kimseye görünmüyordu. O benim kız kardeşim. Ebeveynimin bana vermesini çok istediğim ikizimdi. Sabahları aynada onu görüyordum. Yan yana dişlerimizi fırçalıyorduk. Birlikte giyiniyorduk. Peşimden okula geliyor, sınıfta yanıma oturuyordu. Doğruca karşıya, kara tahtaya bakarken, gözümün bir kenarında hep onun siyah saçları, beyaz profili oluyordu. Teneffüslerde onu oyun sahasına götürür, kaydıraktan kayarken, sallanma demirinin birinden ötekine atlarken, varlığını hep yanımda hissederdim. Okuldan sonra, ben mutfak masasında ev ödevimi yaparken, o da yakınımda sabırla bir şeyler karalar ya da camdan dışarı bakarak bitirmemi beklerdi. Sonra ip atlamak için dışarıya koşardık. İkiz gölgelerimiz betonun üzerinde zıplayıp dururdu. Periyle oynadığımız oyunlardan kimsenin haberi yoktu. Babamın bile, o benim sırrımdı. Bazen etrafta kimseler yokken üzüm yer, konuşur konuşurduk. Oyuncaklardan, hangi mısır gevreğinin daha lezzetli olduğundan, sevdiğimiz çizgi filmlerden, sevmediğimiz sınıf arkadaşlarından, hangi öğretmenlerin merhametsiz olduğundan, favori rengimiz sarı, favori dondurmamız vişne, televizyon dizimiz Alf aynıydı. İkimiz de büyüyünce ressam olmak istiyorduk. Doğal olarak birbirimize tıpatıp benzediğimizi düşünüyordum. Ne de olsa ikizdik. Bazen onu gözümün ucuyla da olsa görebiliyordum. Kanlı canlı görmeyi kastediyorum. Onun resmini çizmeyi denedim ve ona her seferinde renkleri azıcık farklı, açık yeşil gözlerimi, siyah, kıvırcık saçlarımı, uzun, neredeyse bitişik kaşlarımı verdim. Biri soracak olsa kendi resmimi çizdiğimi söylüyordum. Babamın kız kardeşini kaybedişinin öyküsü benim için annemin anlattığı peygamber kıssaları, daha sonra gönderildiğim Hayvart'taki camide pazar günleri verilen din derslerinden pekiştirdiğim öyküler kadar tanıdık. Yine de gayet iyi bilmeme karşın Peri'nin öyküsünü, taşıdığı önemle beni fena halde çeken bu olayı her gece yeniden dinlemek istiyordum. Belki de nedeni daha basitti, yani adaş olmamızdı. Belki aramızda loş, gizemli ama yine de gerçek bir bağ olduğunu hissetmemin nedeni de buydu. Ancak bundan daha fazlası söz konusuydu. Bana ondan etkilenmişim gibi geliyordu. Onun başına gelen şey bana da dokunmuştu sanki. Görünmez bir düzen aracılığıyla tam olarak kavrayamadığım bazı yollardan birbirimize kenetlendiğimizi, adımızı, akrabalığımızı aşan bir şeye birleştiğimizi seziyordum. Böylece birlikte bir bulmacayı tamamlıyorduk. Onun öyküsünü yeterince dikkatle dinlersem kendim hakkında bir şey keşfedeceğim denemindim. Sence baban üzülmüş müdür? Onu sattığına yani. Bazı insanlar acılarını çok iyi gizlerler Peri. O da öyleydi. Ona baktığında hiç anlamazdın. Sert bir adamdı ama evet bence içten içe çok üzgündü. Peki sen üzgün müsün? Bunun üzerine babam gülümser. Senin gibi bir kızım varken neden üzülecekmişim ki diye karşılık verirdi. Fakat o yaşta bile anlardım. Yüzünün ortasındaki bir doğum lekesi gibiydi. Ne zaman bu tür şeyler konuşsak, kafamın içinde bir fantazi sürüp giderdi. Bütün paramı biriktiriyorum. Şekere ya da çıkartmalara tek kuruş harcamıyorum. Domuz kumbaram dolunca da, gerçi kumbaram domuz şeklinde değildi, bir kayanın üzerinde oturan bir deniz kızıydı. Onu kırıyor, bütün parayı cebime atıyor ve babamın kız kardeşini aramaya koyuluyorum. Her neredeyse onu buluyor, parasını verip geri satın alıyor ve eve babama getiriyorum. Babamı mutlu edecektim. Dünyada onu hüznünden kurtarmaktan daha çok istediğim hiçbir şey yoktu. Pekala, bu gece rüyamda ne göreceğim diye sorardı baba. Biliyorsun zaten. Bir gülümseme daha. Evet, biliyorum. Baba, evet, iyi bir kardeş miydi? Mükemmeldi. Sonra yanağımı öper, battaniyeyi boynuma kadar çekerdi. Kapıda ışığı söndürmeden hemen önce bir an duraklardı. Kusursuzdu derdi, tıpkı senin gibi. Her seferinde kapıyı kapatmasını bekler, yataktan süzülüp bir başka yastık alır, kendi yastığımın yanına yerleştirirdim. Her gece göğsümde atan ikiz kalbi hissederek uykuya dalardım. Old Oakland yolundan ayrılıp çevre yoluna saparken saatime bakıyorum. Saat yarım olmuş bile. 101 numaralı karayolunda kaza ya da çalışma olmadığını varsayarsak, havalimanına varmak en azından 45 dakikamı alacak. Neyse ki, uluslararası bir uçuş bu. Gümrükten filan geçmesi gerekecek, bu bana biraz zaman kazandırabilir. Sol şeride kayıyor, Lexus'u 80'e yakın bir hızla sürmeye başlıyorum. Aklıma bir ay kadar önce babayla yaptığımız küçük bir mucizeyi andıran konuşma geliyor. Ömrü patlayıveren küçük bir baloncuk kadar olsa da normal bir sohbetti. Okyanusun derin, karanlık, soğuk tabanındaki minicik bir hava kesesi gibi. Ona öğle yemeğini getirmekte gecikmiştim. Uzandığı televizyon koltuğundan başını bana doğru çevirdi. Alabildiğine tatlı bir eleştirel ses tonuyla, "Genetik olarak geç kalmaya programlanmışsın," dedi. "Allah rahmet eylesin, tıpkı annen gibi." "Öte yandan," diye sürdürdü sözünü, "herkesin bir parça kusuru olmalı." İçimi rahatlatmak istercesine gülümsüyordu. "Tanrı'nın bana uygun gördüğü kusur da bu demek," dedim. Bir tabak kuru fasulyeli pilavı onun kucağına koyarken. "Gecikmeyi adet edinmek. Ancak onun bunu hiç istemeyerek yaptığını da eklemeliyim." Baba ellerime uzandı. "Seni kusursuza çok yakın, öyle yakın yaratmış ki. Seni mutlu edecekse sana birkaç kusurumu daha sergileyebilirim." "Onları güzelce saklıyorsun, öyle değil mi?" "Aa, hem de öbekler halinde. Ortalığa serilmeye hazır halde. Elden ayaktan düşeceğin günü beklemekteler." "Elden ayaktan düştüm zaten. Şimdi de sıra kendini acındırmaya geldi." Radyoyu karıştırıyor. Bir konuşmadan halk müziğine, oradan caza, sonra bir başka konuşmaya geçiyorum. Radyoyu kapatıyorum. Huzursuzum, gerginim. Yolcu koltuğundaki cep telefonumu alıyorum. Evi arıyor, açık telefonu kucağıma bırakıyorum. "Alo, selam baba, benim." "Peri, evet baba, evde her şey yolunda mı? Hector'la ikiniz iyi misiniz?" "Evet, harika bir delikanlı o. Bize yumurta yaptı. Kızarmış ekmekle yedik. Sen neredesin?" "Araba kullanıyorum," diyorum. "Lokantaya mı gidiyorsun? Bugün nöbetçi misin yoksa?" "Hayır, havalimanına gidiyorum baba, birini alacağım." "Tamam, annene söylerim, bize yemek hazırlasın," diyor. "Lokantadan gelirken getirir belki." "Peki baba." Bir daha annemden söz etmeyince rahat bir soluk alıyorum. Ama bazı günler hiç durmaz. "Onun nerede olduğunu neden söylemiyorsun Peri? Ameliyat mı olacak yoksa?" "Sakın yalan söyleme. Uzağa mı gitti? Afganistan'da mı? Öyleyse ben de gideceğim. Kabil'e gidiyorum, beni durduramazsın." Bu şekilde sürüp gider. Baba aklı başından gitmiş, odada volta atıyor. Ben yalanları peş peşe sıralıyorum. Sonra biriktirdiği ev bakımı dergileriyle ya da televizyonla dikkatini dağıtmaya çalışıyorum. Bazen işe yarıyor, bazen de bütün numaralarım boşa gidiyor. Gözyaşlarına boğuluncaya, nöbet geçirinceye kadar kendi kendini yiyor. Kafasına vuruyor, koltukta öne arkaya uğunuyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor, bacakları seyiriyor. O zaman ona bir ativan vermek zorunda kalıyorum. Gözlerinin bulanıklaşmasını bekliyorum. Sonra kendimi kanepeye bırakıyorum. Bitkin, soluk soluğa. Ağladı ağlayacak haldeyim. Büyük bir özlemle sokak kapısına, arkasındaki açıklığa bakıyor. Kapıdan geçip dışarıya çıkmak, öylece yürümek istiyorum. Sonra baba uykusunda inliyor ve ben içimde fukurdayan suçluluk duygusuyla kendime geliveriyorum. "Hector'la konuşabilir miyim baba?" Ahize'nin el değiştirdiğini duyuyorum. Arkadan bir yarışma programının izleyicilerinden yükselen nidalar geliyor. Ardından alkış sesleri. "Selam canım." Hector, Suarez sokağının karşısında oturuyor. "Yıllardır komşuyuz. Son birkaç yılda iyi dost olduk. Haftada bir iki kez bize gelir, abur cubur yer. Televizyonda gecenin geç saatlerine kadar berbat şeyler izleriz. Çoğunlukla da reality programları. Soğumuş pizzayı kemirir, marazi bir büyülenmeyle ekrandaki garabetlere, sinir krizlerine filan bakarken hayretle başımızı sallarız. Hector eskiden deniz kuvvetlerindeydi. Afganistan'ın güneyinde görev yapıyordu. Birkaç yıl önce Molotov kokteyli bir saldırıda çok kötü yaralandı. Gaziler hastanesinden sonunda evine dönebildiğinde bütün mahalle onu karşılamaya çıktı. Anne babası ön bahçelerine balonlarla, çiçeklerle süslenmiş bir yuvana hoş geldin Hector afişi astılar. Anne babası onu kapıya doğru iterken herkes alkışladı. Birçok komşu börek pasta pişirmişti. İnsanlar vatanına verdiği hizmetler için ona teşekkür ettiler. "Metin ol, Tanrı senden razı olsun," dediler. Hector'un babası Cesar birkaç gün sonra bizim eve geldi. Kendi evinin önüne yaptığı, üstüne de bir Amerikan bayrağı gerdiği, sokak kapısına kadar çıkan tekerlekli sandalye rampasının aynısını birlikte bizim eve de yaptık. Yan yana çalışırken babamın ülkesinde Hector'un başına gelenler yüzünden Cesar'dan özür dileme ihtiyacı hissettiğimi anımsıyorum. Selam diyorum telefona, bir bakayım dedim de. Burada her şey yolunda diyor Hector. Karnımızı doyurduk. Kaç parayla coştuk. Şimdi de çarkı felekle oyalanıyoruz. Sırada düello var. Eyvah eyvah, kusura bakma. Nedenmiş Misha? Biz çok eğleniyoruz, öyle değil mi abi? Ona yumurta pişirmişsin, sağ ol diyorum. Hector sesini bir tık azaltıyor. Aslında krep yaptım. Bil bakalım ne oldu. Bayıldı. Tam 4 tane yedi. Borcunu nasıl ödeyeceğim? Hey, yeni resmi gerçekten beğendim kızım. Şu komik şapkalı çocuğu. Abe gösterdi. Öyle gururlanıyordu ki. Ben de lanet olsun yahu, tabii ki gururlanacaksın dedim. Arkamdaki kuyruk takipçisine yol vermek için şerit değiştirirken gülümsüyorum. Noel'de sana ne vereceğimi buldum galiba. Neden evlenemediğimizi bana bir ara izah eder misin lütfen diyor Hector. Arkadan babanın itiraz ettiğini duyuyorum. Sonra da Hector'un ahizeden az uzaktaki kahkahasını. Şaka yapıyorum abi, yüklenmesene bana, ne de olsa sakatın tekiyim. Sonra bana, baban içindeki peştunu şöyle ucundan gösterdi bana. Babamın kahvaltıdan sonra aldığı ilaçları vermesini anımsattıktan sonra telefonu kapatıyorum. Sadece radyodan bildiğim bir kişilik fotoğrafını görmek gibi, hani arabanda onların sesini dinlerken zihninde oluşturduğun resme hiçbir zaman uymazlar ya, aynen öyle. Öncelikle yaşlı ya da yaşlıca, bunu biliyordum elbette. Biraz hesap yapmış, 60'lı yaşlarının başında olduğu sonucuna varmıştım. Ne var ki bu zayıf, kır saçlı hanımı, gözümde canlandırdığım 3 yaşındaki siyah kıvırcık saçlı, kalın ve tıpkı benimkiler gibi adeta bitişik kaşlı küçük kızla bağdaştırmak güç. Ayrıca tahmin ettiğimden daha uzun boyluydu. Oturur durumda olmasına rağmen anlayabiliyordum bunu. Bir sandviç büfesinin yakınındaki tahta sırada kaybolmuş gibi ürkekçe etrafa bakıyor. Dar omuzları, narin bir yapısı, sevimli bir yüzü var. Saçlarını sımsıkı geriye tarayıp tığ işi bir saç bandı takmış. Yeşim taşlı küpeler, solmuş bir kot pantolon, somon rengi uzun bir kazak. Boynunda da Avrupa'yı bir zarafetle sanki öylesine bağlanıvermiş sarı bir eşarp. Son e-postasında onu çabucak tanıyabilmem için bu eşarbı takacağını yazmıştı. Beni henüz görmedi. Terminalde tekerlekli bavullarını oradan oraya çeken yolcuların, ellerinde müşteri isimleri yazılı pankartlar tutan kiralık araba şoförlerinin arasında bir süre oyalanıyorum. Kalbim göğüs kafesimin içinde avaz avaz haykırıyor. İçimden tekrarlıyorum. Bu o, bu o, bu gerçekten o. Sonra gözlerimiz buluşuyor. Yüzünü bir tanıma ürpertisi yalıyor. Bana el sallıyor. Tahta sıranın önündeyim. Gülümsüyor. Dizlerim bükülü veriyor. Bu tıpatıp babanın gülümseyişi. Sola doğru hafif çarpık. Yüzünü yukarıya doğru çeken, gözlerini neredeyse yok eden bu tebessüm, başını azıcık yana eğişi tıpkı baba. Tek fark, ön iki dişin arasındaki pirinç tanesi büyüklüğündeki ayrıklık. Ayağa kalkıyor. Ellerini fark ediyorum. Yamru yumru eklemleri, ilk boğumdan sonra iyice öne bükülen baş parmakları, bileklerdeki bezelye boyundaki yumruları. Midemde bir kasılma hissediyorum. Öyle acı verici görünüyor ki. 38. ayrımın sonu. Sayfa 356. Devamı 39. ayrımda.